Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 27. ayrım. O yıllarda Türkiye'de beta kasetler kullanılıyordu. Asil nadir sistemi değiştirmek, çok daha gelişmiş olan ve artık tüm dünyanın kullanmaya başladığı VHS kasetleri pazarlamak istiyordu. Ben çeşitli yabancı dergilerden VHS ile ilgili yazılar bulup onlardan yarı tercüme, yarı uyarlamayla yeni makaleler üretip gazete ve dergilere yolluyordum. Bunun adı çaktırmadan beyin yıkamaydı. Yani insanlara önce VHS diye bir ürünün olduğu haber veriliyor, sonra bu ürün çeşitli vesilelerle övülüyor, yavaş yavaş ne müthiş bir ürün olduğu kafalara kazınmaya başlıyordu. Bu yabancı dergilerden derleme, uyarlama, çevirme işi benim ilk otomobil dergisini çıkardığım günden bu yana yapmaya alışık olduğum şeylerdi. O bakımdan kolaydı işim ama bütün gün masada oturmak zor geliyordu doğrusu. İkinci ayın sonunda hayatım hareketlenmiş, masa başı işim azalmıştı. Gördüm ki halkla ilişkilerin hareketli çalışmaları, koşuşturmaları, haber kesmekten çok daha mühim işleri de varmış. En önemlilerinden birini Betül Mardin öğretiyordu bana. Çalıştığı firmaya ya da kişiye bir duruş, bir imaj kazandırmak. Eğer imajı bozulmuşsa bu imajı düzeltmek. İşte Asil Nadir'in Kıbrıs'taki iş yerlerinin imaj durumunu incelemek, ona önerilerde bulunmak için yaptığımız Kıbrıs yolculuğu hayatımın en yararlı ve en eğlenceli seyahatlerinden biri oldu. İstanbul ofisinden 5 kişilik bir grupla gittik. Kasım ayında İstanbul soğuktu fakat Kıbrıs'ta limonata gibi bir hava vardı. Uçaktan indik, arabalara binerek Girne'ye doğru yola koyulduk. Ben Betül Mardin ile aynı arabadaydım. Yol boyunca tüm işaretlere dikkat etti. Nadir şirketler grubunu gösteren bir ok veya işaret var mı, yok mu? Binanın ana kapısı nasıl? Merdivenleri yıpranmış mı? Aklımın ucuna gelmeyecek yüzlerce ayrıntıyı kaydettirdi bana. Bir de binanın içinde yaptığımız gözlemler var ki onlara hiç girmeyeyim. Başlı başına bir bölümü doldurulabilirler. Kıbrıs'tan döndüğümde halkla ilişkilerin ana felsefesini yakalamıştım Betül Mardin'in sayesinde. Film setlerindeki koşuşturma bu işte yoktu. Eğer bir davet vermiyorsak, yabancı iş adamlarına yemek yedirmiyorsak, gece yarılarına kadar sürmüyordu ama çok ciddiye alınması gereken bir işti. Üstüme bir blue jean çekip, kazak geçirip gidemiyordum iş yerine. Özenli giyinmem, bakımlı olmam, akıllı olmam gerekiyordu. Benim için en avantajlı olan yanı ise akşamları dergilere yazacağım yazılara vakit kalabilmesiydi. Hatta Dünya Gazetesi'nde bizim patronun hissesi mi vardı, hatırı mı bilemeyeceğim ama bana yazı yazma imkanı da yaratılmıştı. Kalemi elime alınca dinlenmek, eğlenmek, rahatlamak ve mutlu olmak için küçük hikayeler de yazmaya başlamıştım tekrardan. 1 Nisan 1983. Babam 80 yaşına basacaktı. Ona çok değerli bir hediye vermek istedim. Babama hediye vermek de kolay değildi. Kol saati takmazdı. Anneannemin ona annemle evlenirken hediye ettiği köstekli cep saatini kullanırdı hala. Dolma kalemini de amcam hediye etmişti mühendis mektebini bitirdiği yıl. Asla değiştiremezdi. Çakmak kullanmazdı. Her zaman yaptığım gibi kitap vermek de ben istemedim bu sefer. Oturdum, babama bir şiir yazdım. Sonra bu şiiri o yıllarda her ayın birinde çıkan bir sanat dergisine götürdüm. Çünkü babamın doğum günü derginin çıkış gününe denk düşüyordu. 1 Nisan. Derginin yöneticisini tanıyordum. Kitaplarla, dosyalarla kaplı masasının ardında oturan yönetici şiirimi okudu, beğendiğini söyledi ve bana Nisan ayındaki dergiye basacağına söz verdi. Yetinmedim. Şiiri Emin Barın'ın öğrencisi Yılmaz Özbek'e götürüp el yazısıyla bir kartona yazdırdım, çerçeveli ettim. İyi ki yapmışım bunu. Çünkü 1 Nisan'da aldığım sanat dergisinde babama yazdığım şiir yoktu. Telefona sarılıp yöneticiyi aradım. Bu ay Anadolu Medeniyetleri sergisi girdi araya. Yer kalmadı, kusura bakma dedi. Mayıs ayında basarız. Söz mü? Söz. Babama ayrıca yeni evimde bir doğum günü partisi hazırlamıştım. Annemle babamın soysal apartmanında oturdukları günlerden bu yana bağlarını hiç koparmadıkları komşularımızı, gençlik arkadaşları olan Piraye ve Halis Kaynar'ı, annemin en sevgili arkadaşı rahmetli Sacide'nin kardeşleri Cahide ile Akgün'ü ve bütün bu insanların benim yaşımdaki çocuklarıyla Kerim ile Selim yaşındaki torunlarını, o yıllarda çok sık görüştüğüm ve annemle babamın da çok sevdiği arkadaşlarım Güceli, Nili, Sireli doğum gününe davet ettim. Üç kuşağın bir arada olduğu bir geceydi. Kerim ve Selim dedelerine bir cam balık almışlar, onu yüzlerce gazete kağıdına sararak kocaman bir kutu yapmışlardı. Hepimiz babama armağanlarımızı verdik. Babam benim hediyem karşısında çok duygulandı. Oya Başak arkadaşım şiirimi yüksek sesle okudu. Şiir bitince ben, babacığım, aslında hediyen Anadolu medeniyetleri yüzünden eksik kaldı dedim. O sergi araya girmeseydi şimdi şiirini ayrıca bir de sanat dergisinde okuyor olacaktın. Ama sen ömrünü Anadolu için heba etmiş insansın. Bu sergi yüzünden bir ay beklemekten gocunmasın değil mi? Şiirin Mayıs ayında çıkacak. Çifte armağan olacak bana. Ne iyi dedi babam. Sonra torunlarının açması dakikalar süren hediye paketini açmaya başladı. Kerim'le Selim bir ara benden anahtarı alıp koşa koşa babamın evine gidip yatağına da bazı sürprizler bırakmışlardı. 1 Nisan şerefine. Çok keyifli bir akşamdı. Uzun zamandır bu kadar iyi vakit geçirmemiştik. Hepimiz çok mutluyduk ve babam 80 yaşına basarken 60 yaşından bir gün almamış gibi duruyordu. Neye niyet, neye kısmet? Annem, babam ve ben çocukluğumdan beri hayalini kurduğumuz ama bir türlü yapamadığımız yolculuğumuzu nihayet yapmaya karar verdik. Babam bana ben çocukken kartpostallar yollardı gittiği yerlerden. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun hepsine bir gün buraları birlikte gezeceğiz kızım diye yazardı. Sonra nasıl bir hayat kavgasının içine düştüyse bir Bodrum seyahati hariç hiçbir yeri birlikte gezemedik babamla. Yıllar önce bir keresinde biletlerimizi bile hazır etmiştik ama 27 Mayıs darbesi olmuş, çıkışlar yasaklanmıştı. Şimdi son darbe yüzünden kaldırılan çıkışlar yeniden konmuşken, elimiz yüksek faizlerden dolayı biraz para görmüşken, üçümüz kafa kafaya verip bir yolculuk programı yaptık. Paskalya tatilinde önce Cenevre'ye uğrayıp Mete ile Ali'yi görecektik, sonra Londra'ya geçip Semra'nın evinde kalacaktık birkaç hafta. Biletleri ayırttık, çocuklara haber verdik, üçümüzün birlikte gidişini kıskanan ve huysuzlanan anneannemi yazın onu da Bodrum'a götüreceğimize söz vererek teskin ettik. Her şey hazırdı. Gidişimize 5 gün kalmıştı. Sabah uyandım, gazeteyi açtım ki Banker Castelli yurt dışına kaçmış. Ben haberin ayrıntılarını okurken babam aradı. Haberim var mıydı? Bütün bankerlere ve bu tür para işi yapan kurumlara el konuyordu. Hayır, henüz ondan haberim yoktu. Anneannemin mülklerini satarak edindiğimiz paramız uçmak üzereydi. Önce işe telefon edip o gün gelemeyeceğimi söyledim ve sonra Yiğit'i aradım. Yiğit, paramızı yatırdığımız MEBA'nın yönetim kurulu üyesiydi. Mahvoldum. Ne yapacağım ben şimdi Yiğit? Anneannemin tüm varlığı MEBA'nda. Bana bir yol göster diye yalvardım. Hemen panik yapma, bana da biraz müsaade et dedi. Durumu öğrenip arayacağım seni. Durum kısa sürede anlaşıldı. O %70'lik, %60'lık faizlere veda ediyorduk. Faizler %40'tan yukarı çıkmayacaktı bundan böyle. Ayaklar yere basıyordu nihayet. Herkes haddini yeniden öğreniyor, biliyordu. Ayağını yorganına göre uzatma devri yeniden başlıyordu. Biz zengin değildik. Zenginmişiz gibi davranamazdık. Benim halkla ilişkileri bırakıp film işlerine, keyfime göre öykü yazmayı bırakıp kaprise gerçek yaşam öyküleri yazmaya dönmem gerekiyordu. Hepsine razıydım ama bugüne kadar her hatırladığımda içimi yakan annemle babamla yolculuğa çıkamamaya razı değildim. Paranın peşinde kimse senin gibi koşamaz Ayşe demişti Yiğit. Bu iş vekalet vermekle filan olmaz. Meban hisselerinin Vakıflar Bankası'na devri sırasında sen mutlaka burada olmalısın. Ben annemle babamla birlikte yapacağımız ilk yurt dışı yolculuğumuza işte bu yüzden gidemedim. Babama bunu bildirdiğimde yüzündeki hayal kırıklığını hiç unutmayacağım. Onları arabamla havaalanına götürdüm. Ayrılırken çok istedik ama nasip değilmiş maço. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıl gideriz dedi babam. Belli etmemeye çalışıyordu ama benim onlara katılamayışıma çok üzülmüştü. Paralarımızı MEBAN'a yatırmasaydık şimdi birlikte gidiyor olacaktık dedi annem. MEBAN'a yatırmasaydık bizi bu seyahate götürecek paramız da olmayacaktı Sitare. Olan oldu. Siz şimdi çok iyi vakit geçirmeye, gezip eğlenmeye bakın. Mete ile Ali'yi benim için çok çok öpün dedim. Baba, pek belli etmeden nasihat et onlara sigara içmemeleri için. Olur mu? Olmaz mı Aço? 40 yılın birinde torunlarımı ziyarete gidiyorum. Kafalarını ütületme bana dedi babam. Bir kere daha kucakladım ikisini de. Güvenlikten geçip gözden kaybolana kadar el salladım arkalarından. Arabama bindim. Dönüş yolunda ah dedim kendi kendime. Acaba o topal adama yatırsaydık paramızı, şimdi ben de onlarla gidiyor olur muydum acaba? Anneannemin mülklerinin satışından elimize geçen parayla ne yapacağımızı bilememiştik bir süre. Babam bankaya yatırmak istiyor, annemle anneannem daha yüksek faiz veren bankerleri tercih ediyorlardı. Biz düşünüp dururken bir arkadaşım çok yüksek faiz veren bir tanıdığını sağlık vermişti. Adresini almış, babamla birlikte görüşmeye gitmiştik. Gümüşsuyu'nda bir apartmanda oturuyordu görüşeceğimiz kişi. Bizi başkalarının da yan yana konmuş koltuklarda oturduğu bir salona almışlardı. Salonun baş köşesindeki koltuğa ufak tefek, orta yaşlı bir adam kurulmuştu. Elimizi sıkmak üzere ayağa kalkıp bize doğru yürüdüğünde bir ayağının aksadığını görmüştük. Pat diye girmişti lafa. Kaç para yatıracaksınız diye sormuştu. Babam hiç tanımadığı insanların ortasında ulu orta sorulan sorudan rahatsız olmuş, faiz oranınızı öğrenebilir miyiz beyefendi demişti. Miktara göre değişir. Şu miktara kadar bu kadar, bu miktarın üzerinde olursa şu kadar. Söylediği rakamlar yüksekti. Nasıl bir garanti veriyorsunuz? Anlamadım demişti adam. Beyefendi, ben size paramı teslim edeceğim. Karşılığında bir ipotek mi, senet mi, ne veriyorsunuz efendim? Sözümü veriyorum. Siz de bu parayı işletmesi için bir başkasına vereceksiniz. O kişi söz verdiği faizi veremezse ya da ana parayı yakarsa, yakamaz. Çünkü yakarsa elini tabanca gibi yapmıştı adam. Dan, dan, dan. Anladınız mı efendim? Babamla göz göze gelmiştik. Haydi kızım, biz müsaade isteyelim demişti babam. Kalkmıştık. Kapıya doğru yürürken arkamızdan bağırmıştı ev sahibi. Nereye? Biz biraz düşünelim efendim demişti babam. Kapının dışına atmıştık kendimizi. Kim yolladı bizi buraya? Kim verdi bu adresi sana? Sen ne biçim insanlarla görüşüyorsun Ayşe? İş dünyasından biriydi baba. Nereden bileyim ben? Tanıdık birileri bizim o evden çıktığımızı ola ki görür endişesiyle hızla uzaklaştıktı. Sanki evin üzerinde burada mafya var yazıyormuş gibi. Ertesi gün paramızı MEBAN'a yatırmıştık. Biz ailece paramızı değerlendirmeyi hayat boyu beceremedik. Babamla annemin yurt dışında oldukları günlerde Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Büyük Türkiye Partisi adlarını taşıyan üç ayrı siyasi parti kurulmuştu. Kimse Turgut Özal'ın partisi ANAP'ın Kasım seçimlerinde 212 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geleceğini ve Turgut Özal'ın 10 yıl süreyle Türkiye'ye damgasını vuracağını tahmin etmiyordu henüz. Askerlerin destekledikleri partinin kazanacağına inanılıyordu. Oysa ne sürprizler bekliyormuş hem ülkeyi hem de benim çocuklarımı. İşteydim. Ticaret bölümünden bir arkadaşın birkaç güne kadar İsviçre'ye gideceğini öğrenmiştim. Mete'ye kuru kayısı yollayacak birini buldum diye seviniyordum. Çünkü Mete kış aylarında ciddi bir karaciğer rahatsızlığı geçirmişti ve ben ona her vesileyle kuru kayısı yolluyordum karaciğerine iyi geldiği için. Mete'ye hiç olmazsa tedavisi süresince İstanbul'a gelip yanımda kalması için ısrar etmiştim ama bir başka şehirdeyken derslerini takip edemeyeceği için kabul etmemişti. Bir yıl daha kaybetmek istemiyordu haklı olarak. Ben de çalışmak zorunda olduğum için gidemiyordum. Kabak Ali'nin başına patlamış, rahatsızlığı süresince ona Ali bakmıştı. Hem üniversiteye gidiyor, hem derslerden sonra Sotheby's Bay'da çalışıyor, eve dönünce de evi toparlayıp Mete'ye yemek pişiriyordu. Telefon çaldı, açtım ve şaşırdım kaldım. Tam da Mete ile Ali'yi düşünürken Ali telefonun ucundaydı. Anneciğim, babaannem ölmüş. Cenazesi için babam gelemiyor ya, Mete de hasta. Kendini temsilen beni yolluyor. Beni havaalanından alır mısın diyordu. Mehmet bazı nedenlerden dolayı birkaç yıldan beri Türkiye'ye gelemiyordu. Ne zaman ölmüş? Gazetede yoktu. Bu sabah vefat etmiş. Yarın çıkar gazetelerde. Ben yarın öğleden sonra İstanbul'da olacağım. Ali uçağının saatini ve uçuş numarasını verdi. Ertesi gün öğleden sonra onu karşılamaya gittim. Ana oğul arabamda konuşarak şehre dönüyorduk. Ali'yi dedesinin Taksim'deki evine bırakacaktım. Sen de uğrar mısın? Elbette, ben de başsağlığı dileyeceğim. İyi, çünkü ben çok rahatsızım. Babam halamla görüşmemi yasakladı dedi. Ali Moli, halan herhalde bu akşam annesinin evinde olacak. Ona selam vermeyecek misin yani? Selam vermek bir yana yüzüne tükürecekmişim. Ani bir frenle zınk diye durdurdum arabayı. İkimiz de öne doğru kaykıldık. Yanımda oturan oğluma döndüm. Benim oğlum asla böyle bir şey yapamaz. Halana selam vereceksin, elini öpeceksin. Yanında oturman, sohbet etmen şart değil. Babanı rahatsız ediyorsa uzak durursun. Ama Tomris'i selamlamayacaksan ben yukarı gelmem. Elbette selamlayacağım ama işiteceğim laflara da hazır olmalıyım. Seni hala dövüyor mu diye sordum fısıldar gibi. Hayır. Evin önünde park yeri bulup yukarı çıktık. Kapıyı uşak açtı ama Ali'nin sesini duyar duymaz Tomris kilolarından beklenmeyen bir hızla kapıya koştu. Kollarını Ali'yi kucaklamak için yanlara açarak, uzun zamandır görmediği yeğenini gözyaşları içinde kucakladı. Selamlaşma faslı bitince salona eski kayınpederimin yanına geçtik başsağlığı dilemek için. İhtiyar adam gözleri kan çanağına dönmüş dimdik oturuyordu birkaç akraba ve yakın dostunun arasında. İkram edilen kahveleri içtik. Ali halasından uzak bir yere oturmuştu. Tomris'in sorularına kısa yanıtlar veriyor, onunla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yarım saat sonra ben izin istedim. Ali dedesine döndü. Dede, Ben yarın cenazeden sonra geri dönüyorum. Şimdi annemle gideyim, anneannemle Muhittin dedemi de azıcık göreyim. Akşam yemeğinde burada olurum dedi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 252. Devamı 28. ayrımda.